Genel meteoroloji 1. Ders notları. 1. Meteorolojinin tanımı ve dalları. Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleriyle inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır. Meteorolojik olaylar, insanoğlunun yaşamını ilk çağlardan itibaren etkilemiş, insanlar durmadan günümüze kadar dünya atmosferinde olup biten olayların nedenlerini zamanın koşullarına göre inceleyip araştırmışlardır. Bu amaçla da çeşitli gözlem ve incelemeler yaparak hava olaylarını önceden tahmin edebilme yollarını bulmaya çalışmışlar, bunların olumlu etkilerinden faydalanma, olumsuz etkilerinden de kurtulma ve korunma yollarını aramışlardır. Dolayısıyla meteoroloji, tarihsel gelişim çizgisi içerisinde insanlar ve toplumlarla iç içe olan bir bilim dalı olmuştur. Meteorolojinin çeşitli dalları vardır. Dinamik meteoroloji, hareketi meydana getiren ve devam ettiren kuvvetlerle ve bu hareketlerle ilgili enerji dönüşümleri ile ilgilenir. Fiziksel meteoroloji, atmosferdeki radyasyon, buharlaşma, yoğunlaşma, bulut oluşumu, yağış vesaire gibi tamamen fiziksel nitelikteki olaylarla ilgilenir. İstatistiksel meteoroloji, meteorolojik elemanların ortalama değerleri, normalleri, frekansları, değişimleri, dağılımları vesaire gibi istatistiksel bağıntıları tayin eder ve bu bilgilere dayanarak çeşitli iklim tiplerini tayin ve tarif eder. Sinoptik meteoroloji, aynı anda yapılan simültane ve sinoptik gözlem denilen ölçümlere dayanarak hava olaylarını analiz eder ve hava öngörüsü yapar. Aeronatik meteoroloji, havacılık meteorolojisi, uçuş faaliyetlerini etkileyen meteorolojik olay, oraj, downburst, microburst, türbülans, buzlanma, sis vesaire ve parametrelerin gözlem ve tahminlerini kapsamına alan ve meteorolojinin havacılıkla ilgilenen dalına aeronatik meteoroloji veya havacılık meteorolojisi denir. Denizcilik meteorolojisi, denizlerdeki atmosferik ve oşinografik hareketler, hava sıcaklığı, rüzgar, deniz suyu değişimleri, dalga, akıntı ve benzeri ile denizlerdeki insan etkinliklerinin ihtiyacı olan bilimsel ve ticari amaçlı meteorolojik bilgi talepleriyle ilgilenir. Tarımsal meteoroloji, klimatolojinin bir alt dalı olup tarım, tarımsal aktiviteler ve iklim arasındaki ilişkilerle ilgilenir. Biyometeoroloji, hava olaylarının canlılar üzerindeki etkilerini inceler. Hidrometeoroloji, su temini, taşkın kontrolü, sulama vesaire ile ilgili meteorolojik problemlerle ilgilenir. 2. Meteorolojinin tarihçesi. Dünyada meteoroloji biliminin tarihçesi oldukça eskiye dayanır. Meteoroloji biliminde yapılan keşiflerin tarih sıralaması bu konudaki gelişmeleri ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. 1500'lü yıllar Galileo su termometresi, 1643 Evangelista Torricelli civalı barometre, 1650 Blaise Pascal René Descartes basıncın yükseklikle değişimi, 1667 Robert Hooke rüzgar yönünü ölçen anemometreyi icat etti, 1719 Gabriel Fahrenheit sıcaklık ıskalasını geliştirdi, 1742 Anders Celsius santigrat ıskalasını geliştirdi, 1780 Horace de Saussure saç telinden nem ölçeri higrometreyi icat etti, 1787 Jacques Charles havanın hacmi ve sıcaklık ilişkisini geliştirdi, 1835 Gaspar Curielis dünyanın dönüşünün atmosferik hareketlere olan etkisini Coriolis kuvvet gösterdi. 1840'lı yıllar rüzgar ve fırtına kısmen anlaşıldı. 1843 telgraf icat edildi. 1848 Lord Kelvin Kelvin ıskalasını geliştirdi. 1869 eş basınçları birleştiren izobar eğrisinin keşfi. 1920'li yıllar hava kütlesi cephe kavramı keşfedildi. 1940'lı yıllar yüksek atmosfer balonu ile sıcaklık, basınç ve nem ölçüldü. Askeri uçaklar jet akımlarını keşfetti. 1950'li yıllar atmosferin davranışları yüksek hızlı bilgisayarlarla matematik formüller yoluyla tanımlanmaya başladı. 1960 ilk meteoroloji uydusu Tiroz uzaya yerleştirildi. Hava tahmininde sayısal modeller kullanılmaya başlandı. 1990'lı yıllar konvansiyonel radarların yerini Doppler radarlar alarak fırtına bulutlarının ayrıntısı keşfedildi. Özellikle son yüzyılda gerçekleşen uydu ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeye bağlı olarak atmosferin bütün özellikleri keşfedilmiş, hemen hemen bilinmeyen bir özelliği kalmamıştır. Bundan sonra bilim adamlarının üzerinde çalışacağı konular ayrıntılar ve daha iyisini hesaplamak ve keşfetmek olacaktır. 2.1 Ülkemizde Meteoroloji 2.1.1 Osmanlı İmparatorluğu zamanında Tanzimat'a kadar. Ülkemizde Selçuklular ve Osmanlılar döneminde rasathaneler kurulmuş olmasına rağmen bunlar daha ziyade astronomik gözlemler yapmışlardır. Bunlardan Ali Kuşçu ve Ulu Bey'in kurduğu rasathaneler en tanınmışlarıdır. Türklerde astronominin en fazla geliştiği dönem Semerkant Ekolü diye bilinen Ulu Bey dönemidir 1449. Yüksek matematiğin Anadolu'ya girmesi de bu döneme rastlamaktadır. Semerkant'ta Bursalı Kadızade-i Rumi'nin öğrencilerinden Şirvanlı Fethullah, Kastamonu'ya gelerek orada astronomi ve geometri okutmaya başlamıştır. İstanbul'a ilk yerleşen Türk astronomu ise Ali Kuşçu'dur. Ali Kuşçu, Ulu Bey ile beraber çalışmış, onun ölümünden sonra Uzun Hasan'ın hizmetine girmiş ve elçi olarak Fatih Sultan Mehmet'e gönderilmiştir. Fatih, Ali Kuşçu'nun bilgisine hayran kalmış ve kendisini Ayasofya Medresesi'ne müderris yapmıştır. Ali Kuşçu, Türk tarihinde ilk matematik ve astronomi profesörüdür. Ali Kuşçu'nun ölümüyle astronomi çalışmaları yarıda kalmıştır. Ali Kuşçu'nun ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda astronomi ve meteoroloji alanında önemli bir çalışmaya rastlanmaktadır. 1577 yılında Takiyettin bin Mehmet bin Ahmet Efendi tarafından bir rasathane kurulmuştur. Aslen Şamlı olan Takiyettin 1521-1585 Şam ve Kahire'de öğrenim gördükten sonra bazı medreselerde müderrisliklerde bulunmuş ve 3. Murat zamanında İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da 3. Murat'ın hocası Hoca Saadettin Efendi ve Ali Kuşçu'nun torunu Kutbettin ile tanışarak kendini astronomiye vermiştir. Müneccimbaşı Mustafa Çelebi'nin ölümü üzerine Hoca Saadettin Efendi'nin yardımı ile müneccimbaşılığa atanmıştır. Takiyettin Mehmet 1577 yılında tüm masrafları hazineden karşılanmak üzere Fransız Büyükelçiliği ile Tophane arasındaki sırtta bir rasathane kurmuştur. Fakat bu rasathanenin de ömrü kısa sürmüştür. İstanbul'da 3. Murat'ın hocası Hoca Saadettin Efendi ve Ali Kuşçu'nun torunu Kutbettin ile tanışarak kendini astronomiye vermiştir. Müneccimbaşı Mustafa Çelebi'nin ölümü üzerine Hoca Saadettin Efendi'nin yardımı ile müneccimbaşılığa atanmıştır. Takiyettin Mehmet 1577 yılında tüm masrafları hazineden karşılanmak üzere Fransız Büyükelçiliği ile Tophane arasındaki sırtta bir rasathane kurmuştur. Fakat bu rasathanenin de ömrü kısa sürmüştür. B. Tanzimat'tan 1. Dünya Savaşı'na kadar. Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat'la birlikte çeşitli yerlerde değişik tarihlerde meteorolojik rasatlar yapılmaya başlanmıştır. İstanbul, İzmir, Kudüs, Trabzon, Tekirdağ, Merzifon gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinde gerek özel gerekse devletin emrinde olmak üzere yabancılar tarafından birçok meteorolojik rasat yapılmıştır. Kayıtlı en eski rasatlar İstanbul'da Saint-Benoît ve Bebek'te bulunan yabancı okullarda yapılan rasatlardır. 1839-1847 yılları arasında yapılan bu rasatlarda sıcaklıklar ölçülmüştür. Daha sonra 1847-1854 yılları arasında İstanbul, İzmir, Trabzon, Kayseri, Bursa, Sakız, Erzurum, Erivan ve Musul'da diğer iklim elemanlarını da içeren rasat kayıtlarına rastlanmaktadır. Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'nda Mr. W. H. Lyon ise 1865-1886 yılları arasında gözlemler yapmıştır. Yabancı okullar arasında Amerikan kolejleri, Merzifon, Malatya, Harput, İzmir, Tarsus de bazı rasatlar yapmışlardır. Ayrıca Erenköy'de Thompson çiftliğinde 1875-1893 yapılan rasatlar 1928 yılında Profesör Doktor Antal Redley tarafından yayınlanmıştır. Büyükdere'de 1891-1906 yılları arasında yapılan rasatlarda ise sıcaklık, basınç, nem ve yağış bilgileri yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda meteorolojinin kurumsallaşma çalışmaları 1867 yılında Kandilli Rasathanesi'nin kurulması ile başlamış ve bu kurumsallaşma Cumhuriyet Türkiye'sinde tamamlanmıştır. Kandilli Rasathanesi, Fransız hükümetinin tavsiyeleri üzerine İstanbul'da Rasathane-i Amire ismiyle kurulmuş ve bu kuruluşun ilk sorumlusu da Aristide Combieri olmuştur. 1868 yılından itibaren elde edilen rasat sonuçları ve imparatorluğun diğer yerlerinden alınan bilgiler yayınlanmıştır. Bu dönemde İstanbul, Solina, Köstence, Varna, Burgaz, Trabzon, Rodos, Kavala, Selanik, Manastır, Valona, Çanakkale, Elbasan, Durazzo, Beyrut ve FAO'da rasatlar yapılmıştır. Dikkat edildiğinde rasat yapılan yerler ticaretin ve limanların olduğu bölgelerdir. 1868 yılının son aylarında Kasım ve Aralık 1868 İzmir, Diyarbakır ve Bağdat'ta da rasatlara başlanmıştır. Haziran 1869'da Berlin, Temmuz 1869'da Petersburg ve Tiflis'in rasat bilgileri de telgraf hatlarıyla alınmaya başlanmış ve bu bilgiler imparatorluk topraklarında yapılan meteorolojik rasatlarla birlikte değerlendirilmeye tabi tutularak tahminler yapılmaya başlanmıştır. Kandilli Rasathanesi'nin kurulmasından 6 yıl sonra Viyana'da toplanan ilk Uluslararası Meteoroloji Kongresi'nde Türkiye'de temsil edilmiştir. Bu kongrede İstanbul, İzmir, Sinop, Bursa, Trabzon ve o zamanlar imparatorluk toprakları içerisinde bulunan Selanik, Avlonya ve Beyrut'ta birer meteoroloji istasyonu kurulmasına karar verilmiştir. İmparatorluk içinde Viyana Kongresi kararları çerçevesinde 1875'te özellikle de ulaşım ve iletişimin yaygınlaştığı 16 merkezde meteorolojik rasatların telgrafhane memurları tarafından yapılması yoluna gidilmiştir. Bu merkezlerde günde 3 kez elde edilen meteorolojik bilgiler telgrafla İstanbul'da bulunan Meteoroloji Merkez Bürosu'na gönderilmeye başlanmıştır. Bu arada Kandilli Rasathanesi bir yangın sonucu tamamen yanmış ve meteorolojik çalışmalarına son vermek zorunda kalmıştır. 31 Mart olayından sonra kurulan Osmanlı hükümetinde Marif Nazırı Eğitim Bakanı olan Emrullah Efendi, 21 Haziran 1910 tarihinde bir tezkere ile Rasathane'nin yeniden kurulması için Fatin Hoca'yı Profesör Mehmet Fatin Gökmen görevlendirmiştir. Fatin Hoca, Rasathane'nin İcadiye Tepesi'ne kurulmasını kararlaştırmış ve Fransız Ulusal Meteoroloji Müdürü Profesör Angot ile yaptığı görüşmeler ile gerekli meteorolojik alet ve cihazları temin ederek 1 Temmuz 1911 tarihinden itibaren meteorolojik rasatlar yeniden yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca burada İstanbul için yapılan hava tahminleri posta, telefon ve telgraf idaresi ile demir yolları idaresine bildirilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. C. Birinci Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyet'e kadar. Hava araçlarının gelişmesi, sabit balonların ve uçakların savaşta kullanılması ile bir meteoroloji teşkilatının kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu teşkilatı kurma görevi Alman Karargahı Umumiyesi Rasadı Cevviye Teşkilatı Başkanı Müşavir Hans Hergesel tarafından Profesör Doktor Weihmann'a verilmiştir. 20 Ekim 1915'te Osmanlı topraklarında kurulacak olan meteoroloji teşkilatı konusundaki faaliyetler büyük bir hız kazanmıştır. Doktor Weihmann İstanbul'da kalıp işlerin yürütülmesi için gerekli koordinasyonu yaparken beraberinde getirdiği uzmanlar meteoroloji istasyonlarının kurulacağı yerlere gitmişlerdir. Bütün meteoroloji istasyonları Alman alet ve cihazları ile kurulmuştur. İstanbul'daki meteoroloji merkezi Kuruçeşme'de Cafer Ağa Köşkü'nde Kuvva-i Havaiye Müfettişliği Rasad-ı Havaiye Müdürlüğü ismiyle Ağustos 1915'te faaliyete başlamıştır. L. Weihmann, Osmanlı topraklarında kurulacak olan meteoroloji teşkilatı için 60 civarında Alman uzmanı da beraberinde getirmiştir. Gelen uzmanlar kurulacak teşkilatın ilk elemanlarını oluşturmuşlar ve yanlarına Osmanlı ordusunda yedek subay olarak görev yapan Türkler seçilerek Rasad-ı Havaiye Müdürlüğü'nde göreve başlamışlardır. Ordudan seçilen yedek subaylar İstanbul'da Osmanlı-Alman Genel Karargahı'nda meteoroloji alanında eğitime tabi tutulmuşlardır. Genel Karargah'taki eğitimde Fatin Gökmen de dersler vermiştir. Eğitimlerini tamamlayan yedek subaylar Almanlar tarafından kurulan Edirne, Gelibolu, İzmir, Sevdiköy, Zonguldak, Sinop, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Diyarbakır, Adana, Brumana, Beyrut, Kudüs ve Musul meteoroloji istasyonlarında göreve başlamışlardır. Bu merkezlerden elde edilen bilgiler ile Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiki olan Bulgaristan, Avusturya, Macaristan ve Almanya'dan şifreli şekilde alınan gözlemler, Kuvayi Havaiye Merkez Şubesi olan İstanbul Vaniköy'de haritalara işlenerek tahminler yapılmıştır. Her istasyonda gözlem için barometre, barograf, psikrometre, termograf, hignograf, azami ve asgari termometre, plüviyometre ve anemometre bulunmaktadır. Ayrıca Vaniköy, Edirne, Gelibolu, Sevdiköy, Adana ve Kudüs'te yer seviyesinden 6000 metreye kadar yüksek seviye rüzgar ölçümleri yapılmıştır. Bunun için yüksek seviye sondaj aleti ve teodolit bulunmaktadır. İstanbul için yapılan hava tahminleri posta, telefon ve telgraf idaresi ile demir yolları idaresine bildirilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 22-25 Nisan 1918 tarihleri arasında İstanbul'da bir meteoroloji kongresi toplanmış ve bu kongrede Bahriye, Deniz, Harbiye, Savaş, Marif, Eğitim ve Ziraat Tarım bakanlıklarına bağlı olarak faaliyet gösteren imparatorluk içindeki meteoroloji istasyonları bir çatı altında toplanmıştır. Böylece gereksiz yere masraf yapılmasının önüne geçilmesi, Deniz Bakanlığı tarafından kurulmasına karar verilen Kuvvetli Rüzgar Uyarı Merkezi, Savaş Bakanlığı Meteoroloji Merkezi ile ortaklaşa çalışmasına karar verilmiştir. Tarım ve Eğitim Bakanlıklarına bağlı olan iklim istasyonlarının bir komisyon oluşturularak birlikte çalışmaları ve bu komisyonun kuracağı iklim istasyonlarının aynı zamanda Deniz ve Savaş Bakanlıklarının işine yarayan gözlemleri de yapacak meteoroloji istasyonları kurması ve ilgili bakanlıklara bildirmesi karar altına alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru toplanan bu kongrede alınan kararlar savaşın sona ermesiyle hayata geçirilememiştir. Rasad-ı Havaiye Teşkilatı'nda görev yapan yedek subay Türk personel ise savaş sonunda terhis edilmiş, bazıları ise esir düşmüştür. Rasad-ı Havaiye Teşkilatı'nda görevli yedek subayların terhis edilmesiyle bu teşkilat ortadan kalkmıştır. 2.1.2 Cumhuriyet'in ilanından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuruluşuna kadar. Cumhuriyet kurulduğunda meteoroloji alanında sadece Kandilli Rasathanesi miras olarak kalmıştır. Marif Vekaleti Müdürler Encümeni 19 Ağustos 1924 tarihinde aldığı bir kararla Kandilli Rasathanesi'nin bir genel müdürlüğe dönüştürülerek İstanbul Darülfünun'a bağlanmasını kararlaştırmıştır. Ancak Fatin Hoca bir rasat merkezi konumunda olan Kandilli Rasathanesi'nin Darülfünun'a bağlanmasına karşı çıkarak ayrı bir rasathane müdürlüğü kurulmasını önermiştir. Bundan sonra Milli Savunma, Tarım ve Bayındırlık Bakanlıkları ayrı ayrı meteoroloji teşkilatları oluşturma yoluna gitmişlerdir. Meteorolojik bilgilere duyulan ihtiyaç kısa sürede ülkenin her tarafında birbirinden bağımsız meteoroloji üniteleri doğurmuştur. İsmet Paşa'nın başbakanlık yaptığı Cumhuriyet Hükümeti, Türkiye'de meteorolojik çalışmaları yürütmek için Budapeşte Rasathanesi Şube Müdürü Profesör Antal Reytli'yi görevlendirmiştir. 1925 yılında Türkiye'ye gelen Reytli, ön hazırlıklardan sonra 12 Kasım 1925 tarihinde Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak Rasad-ı Cevviye Meteoroloji Enstitüsü ismiyle Ankara Etlik'te ilk meteoroloji istasyonunu faaliyete geçirmiştir. İlk örgütlenme çalışmalarına İstanbul ve Trakya çevresinde başlanmıştır. 1926 yılının başında önce Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarını incelemek üzere İstanbul'a gelen Profesör Doktor Antal Reytli buradan Edirne'ye geçmiş ve orada Ankara'dan sonra ilk meteoroloji istasyonunu kurmuştur. Örgütlenme çalışmalarını yürütmeye başladığında Profesör Doktor Antal Reytli Ankara'daki çalışmaları yürütmek için de Yosef Sezemian'ı görevlendirmiştir. 1926 yılı sonunda Türkiye'nin batı, güney, Trakya ve Orta Anadolu bölgelerinde iklim çalışmaları için gerekli meteorolojik veriler düzenli bir şekilde elde edilmeye başlanmıştır. Yine Profesör Doktor Antal Redli'nin girişimleriyle 3 Mayıs 1927 tarihinde Ankara'da kurulan Meteoroloji Merkezi'nin inşaatının sona ermesiyle Etlik'teki rasathane 15 Ekim 1927 tarihinde yeni binasına taşınmıştır. 2.1.3 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu. Türkiye'de meteorolojik hizmetlerin tek elden ve düzenli bir şekilde yürütülmesi çalışmaları 1936 yılı içerisinde ele alınmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Direktörlüğü'nün kurulması ile oluşturulan komisyon 11 Şubat 1936'da Bakanlar Kurulu'na bir kanun tasarısı sunmuştur. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Direktörlüğü'nün kurulmasının gerekçeleri Başbakan İsmet İnönü Başkanlığı'nda Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmiş ve 30 Kasım 1936 tarihinde Başbakanlık Kararlar Müdürlüğü'nün 6 Taksim 3727 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Direktörlüğü'nün oluşturulmasına dair kanun tasarısında şu gerekçeler yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce ülke içinde hava olaylarıyla uğraşan çeşitli istasyon şebekeleriyle çalışan bir kuruluş yoktu. Son 10 yıl içerisinde ülkemizin hava iklim bilgilerine olan gereksinim kendini o kadar kuvvetli hissettirmiştir ki ilk önce 1925'te Tarım ve Milli Savunma Bakanlıkları İklim ve Gözlem Teşkilatı kurmak suretiyle işe başlamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin teknik ve idari birimlerinden her birinin hava ve iklim bilgilerine kuvvetle gereksinim duymalarının nedeni, Cumhuriyet'in ülkenin muhtaç olduğu bütün teknik işlerde en açık adımlarla ilerlemekte olmasının ve bu adımları atarken en sağlam teknik esaslara dayanmak lüzumuna inanmasından gelmektedir. Devletin bütün işlerinin çağdaş ve modern şekillerle yürütülmesi, devletin harcayacağı para ve emeklerden en yüksek randımanı alabilmesi, işlerin içeriğine göre hava ve iklime olan ilgilerinin bilinmesine ve iş üzerinde havanın tesirlerinin ve sonuçlarının hesaba katılmış olmasına bağlıdır. Bu nedenledir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Hava Gözlem Teşkilatı'na olan gereksinimi çok açık bir zorunluluk haline gelmiştir. Çeşitli bakanlıkların şimdiye kadar kurmuş olduğu gözlem istasyonlarının personeli ve malzemeleri yine yukarıdaki sebeplerden dolayı çok noksan olduğu ve bunların yetiştirilmesi, gereksinimlerinin karşılanması, para ve olanaklara bağlı olduğundan yeni oluşturulacak olan kurumun tam bir suretle faaliyete geçmesi için 3 senelik bir programın yapılması uygun görülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu 28 Aralık 1936 tarih ve 8 sayılı kararıyla Milli Savunma Komisyonu 5 Ocak 1937 tarih ve 15 sayılı kararıyla ve Bütçe Komisyonu da 8 Ocak 1937 tarih ve 52 sayılı kararıyla raporlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuşlardır. 27 madde ve 10 geçici maddeden oluşan Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Kuruluş Kanunu 10 Şubat 1937 tarih ve 3127 sayı ile kabul edilmiştir. 3127 sayılı kanun kabul edildikten sonra TBMM Başkanlığı 11 Şubat 1937 tarih ve 1 Taksim 649 Taksim 2077 sayılı tezkeresiyle onaylanması için Cumhurbaşkanlık Makamına göndermiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, DMİ Umum Müdürlüğü Kuruluş Kanunu'nu 19 Şubat 1937 tarihinde imzalamış ve yayınlanmak üzere Neşriyat Müdürlüğü'ne göndermiştir. 2.1.4 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuruluşundan günümüze. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuruluşundan 2,5 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı patlak vermiştir. Bu Türkiye'nin ekonomik ve insan kaynaklarının büyük bir kısmının savunmaya ayrılmasına neden olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü savaş sırasında silahlı kuvvetlerin emrine girmiş ve çalışmalarını da buna göre yürütmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra meteorolojik hizmetlerde de hızlı bir gelişme meydana gelmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uluslararası İşbirliği'nin artması sonucu kurulan Dünya Meteoroloji Teşkilatı'na 31 Mayıs 1949 tarihinde üye olmuştur. Başbakanlığa bağlı olarak hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mayıs 1957 tarihinde 6.967 sayılı kanunla Tarım Bakanlığı'na bağlanmıştır. 5 Ocak 1978 tarihinde ise tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır. Bugün Türkiye'de meteorolojik hizmetleri yürütmekten sorumlu tek kuruluş olan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 3127 sayılı kuruluş kanunu 1986 yılında değiştirilerek 3254 sayılı kanunla kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiştir. 1991 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile Çevre Bakanlığı'na bağlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 28 Şubat 1992 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile ve 3812 sayılı kanunla Temmuz 1992 tarihinden itibaren tekrar Başbakanlığa bağlı bir kuruluş haline getirilmiştir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği meteorolojik hizmetlerin ürünleri 3 Kasım 1994 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile ücretlendirilmiştir. 02 Kasım 2011 tarih ve 28.103 sayılı resmi gazetede yayımlanan 657 sayılı kanun hükmünde kararname ile ismi Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 3. Güneş ve Dünya. Büyük bir termonükleer reaktör olan Güneş, atmosfer enerjisinin temel kaynağıdır. Evlerinizde veya fabrikalarda kömür yaktığımız zaman Güneş'ten depolanan enerjiyi kullanmış oluruz. Çünkü kömür yıllarca önceki ormanların fosilleşmiş artıklarıdır. Bu ormanların büyümesi için de Güneş enerjisine ihtiyaç vardır. Isı ve mekanik enerjinin diğer şekilleri de dolaylı olarak yine Güneş'ten elde edilir. Örneğin petrol ve petrolün rafine edilmiş diğer ürünleri, tabii gazlar ve birçok kimyasal ürünler canlı organizmalar üzerine güneş ışınlarının etkisiyle meydana gelmişlerdir. Güneş meteorolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bütün meteorolojik olayların enerjilerinin kaynağı güneştir. Güneşin enerjisinin çoğu her yönde sonsuz boşluğa dağılarak kaybolur. Bu enerjinin sadece sonsuz küçük bir kısmı Dünya tarafından tutulur. Dünya tarafından tutulan bu sonsuz küçük enerji parçası bile bizim için muazzam bir enerji kaynağını temsil eder. 3.1 Güneşin özellikleri. Kütlesi Dünya'nın kütlesinden 330 bin defa ve yarıçapı Dünya'nın yarıçapından 110 defa daha büyük olan Güneş'in Dünya ile arasındaki ortalama uzaklık 1.5 çarpı 10 üzeri 8 kilometredir. Güneş'in etrafında kütle ve hacminin çok küçük bir kesrini teşkil eden bir atmosferi mevcuttur. Bu atmosfer şu tabakalardan meydana gelmiştir. Fotosfer. Kalınlığı yaklaşık olarak Güneş'in yarıçapının 0.0005'tir. Pratik olarak gözlenen tüm Güneş radyasyonunun kaynağı bu tabakadır. Kromosfer. Fotosferin üzerindeki bu tabakanın kalınlığı yaklaşık olarak Güneş'in yarıçapının 0.02'sidir. Kromosfer nispeten geçirgen gazlardan meydana gelmiş aşağı yukarı homojen bir tabakadır. Bu tabakanın mevcudiyeti ilk defa 1870 senesindeki güneş tutulmasında tespit edilmiştir. Korona. Kromosferin üzerinde güneşin atmosferinin dış sınırına kadar uzanan korona tabakası bulunur. Bu tabakanın kesin bir kalınlığı yoktur. Son derece sıcak gazlardan meydana gelmiş parlak bir örtü halindedir. Güneşin merkezindeki sıcaklığın 15 milyon Kelvin civarında olduğu hesaplanmıştır. Güneşin radyasyonunun çoğunu yayınlayan fotosferin tabanında sıcaklık 7300 derece K ve tepesinde 4500 derece K'dir. Fotosferin tabanında sıcaklık 7300 santigrat K ve tepesinde 4500 santigrat K'dir. 3.2 Dünyanın hareketleri. Dünyanın en yakından bildiğimiz hareketleri kutuplardan geçen ekseni etrafında ve Güneş'in etrafındaki bir yörüngede dönüşüdür. Bu hareketlerin her ikisi de Kuzey Kutup üzerinden bakıldığında saat ibrelerinin ters yönündedir. Yani Dünya'nın hem ekseni etrafındaki ve hem de Güneş etrafındaki dönüşü batıdan doğuya doğrudur. 24 saatlik bir gün, dünyanın güneşe göre ekseni etrafında bir tam dönme yapması için gerekli olan zaman aralığıdır. Bu zaman birimine güneş günü denir. Bir güneş günü daha açık olarak şu şekilde tarif edilebilir. Güneşin bulunan noktanın meridyeninden arka arkaya iki defa geçmesi için gerekli olan zaman aralığına güneş günü denir. 3.3 Dünyanın güneş etrafındaki dönüşü. Dünyanın güneş etrafındaki elips yörüngesinin büyük ekseni üzerinde güneşe en yakın olduğu noktaya perihelyon ve en uzak olduğu noktaya afelyon denir. Mevsimsel değişimler dünyanın güneş etrafındaki hareketi ile ilgilidir. Eğer yörünge düzlemi dünyanın ekvator düzlemi ile çakışık olsaydı her iki yarım kürede çok az mevsimsel değişim olacaktı. 4. Atmosfer. Atmosfer, yer küresinin etrafını çepeçevre kuşatan, kalınlığı tam olarak bilinmemekle beraber 1000 kilometrenin üzerinde olduğu tahmin edilen ve yükseklikle yoğunluğu azalan bir gaz karışımıdır. Atmosfer, eski Yunanca'da nefes anlamına gelen atmos ile küre anlamına gelen sefere kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Atmosferin üst sınırı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu sınırın 620 ila 3600 hatta 10.000 kilometreler arasında bulunduğu ileri sürülmektedir. 4.1 Atmosferin önemi. Atmosferin hayatımızdaki önemi çok büyüktür. Her şeyden önce atmosfer olmasaydı hayat olamazdı. Çünkü canlıların yaşaması için gerekli olan oksijen, karbondioksit ve azot gibi gazlar bulunamayacaktı. Atmosfer dünyamıza koruyucu bir siper görevi de yapmakta olup güneşten gelen zararlı ışınları, ultraviyole ışınları emerek yeryüzüne kadar ulaşmalarını engeller. Uzaydan gelen göktaşlarını, meteorlar, sürtünmeden dolayı parçalayarak yeryüzeyine düşmelerini önler. Güneşten dünyamıza gelen ışınların hızla uzaya dönmesini önlediği gibi ışınları yansıtıp dağıtarak gölge yerlerin karanlık olmasını önlemekte, dolayısıyla güneş alan yerlerin çok sıcak, almayan yerlerin çok soğuk olmasını önler. Atmosferik hareketlerle yeryüzeyindeki büyük sıcaklık farklılıkları bir ölçüde giderilmektedir. Meteoroloji biliminin daha iyi anlaşılması için atmosferin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle bunların hava, su ve toprakla olan ilişkilerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. 4.2 Atmosferin bileşimi. Atmosferde bulunan gazlar. Havada her zaman bulunan ve miktarları değişmeyen gazlar, azot, oksijen, asal gazlar. Havada devamlı bulunan fakat miktarları azalıp çoğalan gazlar, karbondioksit, su buharı, ozon. Havada her zaman bulunmayan gazlar, tozlar, kirleticiler. Atmosferde bulunan ve canlıların yaşamasını sağlayan en önemli gazlar nitrojen, oksijen, su buharı, karbondioksit, metan, diazot, monoksit ve ozondur. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi nitrojen ve oksijen bu gazların %99'unu teşkil etmektedir. Her iki gaz da canlılar için çok önemli ve yaşamsaldır. Gaz adı nitrojen. Kimyasal formül N2. Yüzde değeri %78.08. Gaz adı oksijen. Kimyasal formül O2. Yüzde değeri %20.95. Gaz adı su, water. Kimyasal formül H2O. Yüzde değeri %0, TO4. Gaz adı argon, aron. Kimyasal formül AR. Yüzde değeri %0.93. Gaz adı karbondioksit. Kimyasal formül CO2. Yüzde değeri %0.0350. Gaz adı neon. Kimyasal formül NE. Yüzde değeri %0.0018. Gaz adı helyum. Kimyasal formül HE. Yüzde değeri %0.0005. Gaz adı metan. Kimyasal formül CH4. Yüzde değeri %0.00017. Gaz adı hidrojen. Kimyasal formül H2. Yüzde değeri %0.00005. Gaz adı diazomonoksit. Nitrous oksit. Kimyasal formül N2O. yüzde değeri %0.00003. Gaz adı ozon. Kimyasal formül O3. Yüzde değeri %0.000004. Gaz adı değişebilir gazlar. 4.3 Atmosferin tabakaları. Atmosferin tabakaları birçok özelliğe göre sınıflandırılır. Sıcaklığa göre olanı şekildeki gibidir. Atmosferin sıcaklığa göre sınıflandırılmasında 4 tabaka vardır. Sırayla troposfer, stratosfer, mezosfer ve termosferdir. Troposfer yeryüzüne en yakın içinde yaşadığımız tabakadır. Kalınlığı 6 ila 20 kilometre dolayındadır. Kutuplarda daha ince ekvatorda kalın olan troposferde şiddetli hava olayları tropiklere yakın alanlarda gerçekleşmektedir. Yerden itibaren 12 kilometreye kadar uzanan ilk atmosfer tabakasına troposfer denir. Canlıların yaşamasına imkan sağlayan bu tabaka meteorolojik yönden de en önemli tabakadır. Çünkü önemli bütün meteorolojik olaylar bu tabakada görülür. Troposferin kalınlığı ekvator çevresinde 17 kilometre civarında, kutuplarda ise 7 kilometre civarındadır. Bunun sebebi havanın ekvatorda sıcak olmasından dolayı ısınarak dikey olarak yükselmesi, kutuplarda ise havanın soğuk olmasından dolayı yere doğru çökmesidir. Böylece troposfer ekvatorda gelişip kalınlaştığı halde kutuplarda ince kalmaktadır. Troposfer atmosfer ağırlığının %75'ini ve su buharının da %99'unu ihtiva eder. Troposferin en önemli özelliği yükseldikçe sıcaklığın doğrusal olarak azalmasıdır. Troposfer tabakası içerisinde yükseklikle sıcaklık her 100 metrede 0.65 derece azalır. Bu değer sabit olmayıp çeşitli nedenlere bağlı olarak değişebilir. Hatta bazen troposferde yükseklikle sıcaklığın arttığı dahi görülebilir. Bu duruma enverzyon veya sıcaklık terselmesi denir. Yükseklikle sıcaklık azalmasının durduğu yere tropopoz denir. Tropopozda genellikle sıcaklık yükseklikle değişmez, yani izotermal durum vardır. Tropopoz, troposfer ile stratosfer arasında bir geçiş bölgesi olup kalınlığı birkaç kilometre civarındadır. Tropopozun yerden olan yüksekliği enlem derecelerine göre değişiklik gösterir. Ekvator civarında 17 kilometre, kutuplarda 6 ila 7 kilometre, orta enlemlerde ise 10 ila 12 kilometre yükseklikte bulunur. Stratosfer tabakası ise 11 ila 50 kilometre arasında yer alır. Atmosferdeki gazların %19 ile çok az miktarda su buharı bu tabakada bulunmaktadır. 20 ila 50. kilometreler arasında bizleri güneşin zararlı etkilerinden koruyan ozon gazı tabakası bulunur. Mezofer tabakası ise atmosferin en soğuk katmanıdır. Sıcaklık 120 dereceye kadar düşer. Tabakanın üst sınırı ise 85 kilometreye ulaşmaktadır. Bu tabakadaki gazların kalınlığı uzaydan gelen meteorları yavaşlatıp yakacak kadar kalındır. Atmosferin son tabakası ise termosferdir. Yüksekliği yaklaşık 690 kilometreye kadar ulaşmaktadır. Burada sıcaklık yaklaşık 1200 derecedir. Bu tabakadaki gazların kalınlığı mezosferden daha incedir. Yüksek sıcaklığa rağmen cildimizi ısıtacak enerji bulunmamaktadır. 4.4 Standart atmosfer. Standart atmosfer, bütün atmosferin veya geniş bir alan üzerindeki bir atmosfer parçasının ortalama şartlarını gösterecek şekilde hazırlanmış farazi bir atmosferdir. Çeşitli standart atmosfer tipleri vardır. IGAN, NAGA, IGAO standart atmosferi ve ARCD model atmosferi. IGAO standart atmosferi, IGAO kelimesi, I, International, milletler arası. C, Civil, sivil. A, Aeronautical, havacılık. O, Organization, teşkilat. Kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiştir. 1925 yılında hazırlanan NAGA standart atmosferinin yerini almak üzere 7 Kasım 1952 yılında Milletler Arası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından benimsenmiştir. Halen kullanılan standart atmosferdir. IGAO standart atmosferinin hazırlanışında kullanılan fiziksel sabitler ve parametrik kabuller şunlardır. A. Ortalama deniz seviyesindeki basınç 760 mm civa basıncı veya 1013.25 mb'dir. Bu basınca bir standart atmosfer veya bir atmosfer denir. B. Kuru havanın gaz sabiti 2.8704 × 10^6. RG gram üzeri 1, K üzeri 1'dir. C. Bir standart atmosferde donma noktası 273.16 K'dir. D. Yer çekimi ivmesi 980.665 santimetre SN üzeri 2'dir. E. Ortalama deniz seviyesindeki sıcaklık 15 derece veya 288.16 K'dir. F. Ortalama deniz seviyesindeki hava yoğunluğu 0.00012250 gram santimetre küptür. G. Troposferde düşey sıcaklık gradyanı 6.5 santigrat bölü 1 kilometredir. H. Tropopozun yüksekliği 11 kilometredir. I. Tropopozdaki sıcaklık -56.5 derecedir. 5. Meteorolojik parametreler. 5.1. Isı ve sıcaklık kavramları. Atmosfer sıcaklığı incelenirken ısı sözü de sıklıkla kullanılan ve çoğu kez sıcaklıkla karıştırılan bir terimdir. Bu nedenle birbiriyle yakından ilgili olan fakat nitelik olarak birbirinden farklı olan bu iki terimi iyi anlamak ve doğru kullanmak gerekir. Cisimlerin en küçük taneleri olan moleküller, kütleleri içerisinde sahip oldukları ısı enerjisi nedeniyle sürekli olarak hareket veya titreşim halinde bulunurlar. Moleküllerin bu titreşimi, katı cisimlerde oldukları yerde ve kısa hareketlerle, sıvılarda daha uzun ve taneciklerin yer değiştirme hareketleriyle, gazlarda ise sürekli ve karışık yönlerde yer değiştirme hareketleriyle oluşur. Maddenin bu üç halindeki moleküllerin hareket yeteneklerine göre katı maddelerin biçimi değişmezken sıvılar kondukları kabın şeklini alırlar ve gazlar ise kısa bir sürede içine doldukları hacmi kaplayabilirler. Moleküllerin bu hareketlerinin şiddeti cisimlere dış ortamdan gelen enerjinin artması ile orantılı olarak artar. Bunun tersi durumunda enerji azaldıkça moleküllerin hareketi azalır ve sonunda belirli bir enerji seviyesinde durur. Bu seviye mutlak sıfır derecesi olarak isimlendirilir ve -273 derece veya 0 K olarak gösterilir. İşte bir cismin kütlesi içinde sahip olduğu enerjinin toplam olarak miktarına ısı denilmektedir. Cisimlerdeki molekül hareketlerini veya titreşimlerini sağlayan bu ısı enerjisi doğrudan doğruya hissedilip ölçülemez. Bir cismin kütlesi içindeki enerji toplamı yani ısısı arttığında artan bu enerji madde içindeki moleküllere dağılır ve o kütleyi oluşturan moleküllerin her birine düşen enerji payı da artar. Her moleküldeki enerji artışı ise moleküllerin kinetik hareket enerjisini diğer bir deyişle titreşimini artırmaktadır. Bu artan molekül titreşimleri ise elektromanyetik dalgalar şeklinde çevreye etki yapar. İşte bu etkiye sıcaklık denir. O halde ısı cisimlerde mevcut potansiyel bir güç, kuvvet. Sıcaklık ise bu gücün kinetik olarak ortaya çıkmış durumu veya o gücün etkisidir. Bu bakımdan birbiriyle yakından ilgili ve doğru orantılı olan ısı ve sıcaklık nitelik bakımından birbirinden tümüyle farklıdır. Fizikte sıcaklık termometre ile ölçülüp derece ile belirlenir. Isı doğrudan doğruya değil, onun bir görünümü olan sıcaklık yardımıyla ölçülür, kalori ile belirlenir. 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece yükselten enerji miktarı 1 kalori olarak kabul edilmektedir. 5.1.1 Sıcaklığı etkileyen faktörler. İklimin en önemli elemanı sıcaklıktır. Sıcaklığın iklimin diğer önemli iki elemanı olan basınç ve yağışın yeryüzünde dağılışı üzerinde de büyük tesiri vardır. Havanın ısınmasına ve soğumasına etki eden en önemli faktör güneş radyasyonudur. Güneşten gelen enerjinin büyük bir kısmı atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşır ve yeryüzündeki katı ve sıvı cisimleri ısıtarak ısı enerjisi şekline döner. Hava sıcaklığını etkileyen bir takım faktörler vardır. Bu faktörleri 4 grupta toplayabiliriz. 1. Güneşe bağlı etkiler. 2. Yerin şekli, güneşe karşı durumu ve hareketlerinden doğan etkiler. 3. Atmosferden doğan etkiler. 4. Yeryüzü özelliklerinden doğan etkiler. 5.1.2 Hava sıcaklığı ölçümü ve bazı sıcaklık kavramları. Hava sıcaklığı güneşte ve gölgede farklılıklar gösterir. Çünkü güneşteki termometre direkt güneş ışıklarının etkisi altındadır. Bu yüzden güneşte ve açıkta bırakılmış termometrelerin gösterdiği değerler hava sıcaklığını belirtmez. Hava sıcaklığı gölgede yerden 2 metre yükseklikte bulunan, içerisine güneş ışınları sızmayan hava kütlesinin sıcaklığıdır. Esas itibariyle canlıların hayati faaliyetleri gölgede ölçülen hava sıcaklığının etkisi altındadır. Ancak güneşte ölçülen sıcaklıklarında bazı önemli tesirleri görülür. Çünkü güneşin direkt ışınları hava soğuk olsa bile canlıları ısıtır ve bu özellikle bitkiler için çok önemlidir. Hava sıcaklığı ölçüm yapılan yere ve zamana bağlı olarak çok değişen bir iklim öğesidir. Bu yüzden değişik koşullara bağlı olarak çeşitli termometre tipleriyle ölçüm yapılır. Termometrelerin genel çalışma prensibi maddelerin ısındıkça genişlemesi üzerine kurulmuştur. Civalı, alkollü, madeni ve elektrikli termometre çeşitleri vardır. Civa, -39 derecede donduğu için çok soğuk yerlerde kullanılmaz. Sıcaklık ölçümünde ayrıca termograf adı verilen ve esasında yazıcı termometre olan aletlerde günlük sıcaklık gidişini kesintisiz olarak kayıt etmek için kullanılır. Civalı ve alkollü termometreler haznelerinde bulunan civa veya alkolün sıcaklık değişmelerine uyarak alçalıp yükselmesi esasına göre yapılmışlardır. Hava sıcaklığı genel olarak ülkemizde de civalı termometreler ile ölçülür. Termometrelerin yapılması esasında ve bundan dolayı sıcaklık ölçümlerinde çeşitli ıskalalar kullanılmaktadır. Bu ıskalalar memleketimizde dahil olmak üzere dünyanın birçok kısmında kullanılan santigrat veya diğer adıyla Celsius, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin kullandığı Fahrenheit ve Reaumur'dur. Bu ıskalalara rağmen alınan prensip suyun donma ve kaynama sıcaklıklarıdır. Bu ıskalalar ve karşılıklı durumları aşağıdaki gibidir. Suyun kaynama noktası 45.enlem.0m760 mm basınç, santigrat C 100 derece, Fahrenheit F 212 derece, Reaumur R 80 derece, Kelvin K 373 derece. Suyun donma noktası santigrat 0 derece, Fahrenheit 32 derece, Reaumur 0 derece, Kelvin 273 derece. Mutlak sıfır molekül hareketinin durduğu sıcaklık santigrat -273,16 derece, Fahrenheit -459,69 derece, Reaumur -214,4 derece, Kelvin 0 derece. Sıcaklık ıskalaları karşılaştırma tablosu. Tablodan görüleceği üzere santigrat derecelendirilmesinde suyun donma noktası 0 derece ve kaynama noktası da 100 derece olarak kabul edilmiş ve bu iki nokta arası 100 eşit parçaya bölünerek santigrat ıskalası elde edilmiştir. Bugün dünyada yaygın bir şekilde kullanılan santigrat ve Fahrenheit değerlerini birbirine çevirmek için aşağıdaki formüllerden yararlanılabilir. C eşittir F-32.5/9, F eşittir 9/5.C +32, R eşittir 4/5.C. Bunlardan başka fizikte ve uzay araştırmalarında mutlak sıcaklık A değeri kullanılır. Bu değer santigrat ölçeği yardımıyla hesaplanır. A eşittir C +273'tür. Bu ıskalaya Kelvin ölçeği K adı da verilmektedir. Günümüzde çoğunlukla Kelvin K ıskalası olarak kullanılmaktadır. 5.1.3 sıcaklık ölçüm araçları ve ölçümleri. Genel olarak bir meteoroloji istasyonunda kullanılan termometreler ve tanımları şunlardır. 1. Kuru termometre, rasat zamanındaki havanın sıcaklığını gösteren normal bir termometredir. 2. Islak termometre, hava içerisindeki suyun buharlaşması sonucunda soğuyabilir. İşte ıslak termometre en düşük soğuma sıcaklığının ölçülebildiği, üzerine müsin sarılı normal bir termometredir. 3. Maksimum azami termometre, gün boyunca oluşan en yüksek sıcaklığı gösteren özel bir termometredir. 4 minimum asgari termometre, gün boyunca oluşan en düşük sıcaklığı gösteren özel bir termometredir. 5 toprak üstü çim, minimum termometresi, toprak çim yüzeyindeki havanın en düşük sıcaklığını gösteren özel bir termometredir. 6 toprak termometreleri, değişik toprak derinliklerindeki sıcaklıkları ölçmek için kullanılan termometrelerdir. Bu termometrelerden minimum ve toprak üstü minimum termometre alkollü olup diğer termometreler cıvalıdır. Termometrelerin haznesi ise kullanım amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Hava sıcaklığı termometre ile ölçülür. Ölçü birimi ülkemizde santigrat C'dir. Meteorolojik anlamdaki sıcaklık gölgede ölçülen sıcaklıktır. Termograf vasıtası ile de hava sıcaklığı saatlik olarak kaydedilmektedir. Siperin dışında ve Rasat Parkı'nın güneyinde ayrı olarak yerden 5 cm yükseklikte yatay konumda bir termometre ile de toprak üstü minimum sıcaklığı ölçülür. Toprak sıcaklıkları hava sıcaklığının haricinde tarımsal amaçlı olarak da 5, 10, 20, 50 ve 100 cm derinliklerde özel yapılmış termometreler ile bu derinliklere ait sıcaklıklar ölçülmektedir. 5.2 Hava basıncı. Meteorolojide herhangi bir yerdeki birim alana atmosfer ağırlığının yarattığı kuvvet, atmosfer basıncı veya barometrik basınç olarak da bilinir. Herhangi bir noktadaki atmosfer basıncı denilince, bu nokta birim alan üzerinde dikey olarak uzanan havanın ağırlığı akla gelir. Standart atmosferde bu değer 760 mm'lik cıva sütununa eşittir. Atmosfer çeşitli gazlardan oluşmuştur. Yer çekimi dolayısıyla bu gazların bir ağırlığı vardır. Bazı gazlar atmosferin alt katlarında, bazıları da üst katlarında bulunur. Gazların bu durumu sürekli değişir. Atmosfer hareket halindeki gazların mekanik bir karışımı olarak belirtilebilir. Atmosfer basıncına etki eden faktörler vardır. Genel olarak bu faktörleri ve etkilerini şöyle belirtebiliriz. 1. Yükseklik. Yükseldikçe basınç azalır. Gazların yoğunluğu nedeniyle bu hissedilebilir. Yoğun olan gazlar atmosferin alt katlarında bulunur. Genel olarak her 11 metrede 1 milimetre basıncın azaldığı kabul edilir. 2. Sıcaklık. Sıcaklık arttıkça gazların molekülleri başına düşen enerji payı da artmaktadır. Bu nedenle sıcaklığın fazla olduğu yerlerde hava kütlesinde genleşme ve yukarı doğru yükselme olur. Bu yukarı hareket basıncın düşmesine neden olur. Hava soğuyunca ağırlaşır ve aşağı doğru bir hareket başlar. Bu basıncın artmasına neden olmaktadır. 3. Yoğunluk. Atmosferde gazlarla beraber diğer kirleticiler de bulunmakta ve bunlar basıncı arttırmaktadır. Nem oranı ve toz parçacıkları artarsa atmosfer basıncı da artacaktır. 4. Paralel. Atmosfer kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır. Diğer değiştirici faktörler göz önüne alınmazsa ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe basınçta farklı özellikler arz eder. 5. Yer çekimi. Atmosferi meydana getiren gazların ağırlığı yer çekiminin etkisiyle oluşmaktadır. En ağır gazlar yere yakın kısımda yer alır. Atmosferin yoğunluğu alt kısımlarda bu nedenlerden dolayı daha fazladır. Kutuplar basık ve ekvator daha şişkin olduğundan dolayı kutuplarda yer çekimi ekvatordan daha fazladır. Kutuplarda enerjinin az olması ve atmosferin soğuması, yer çekiminin fazla olması gibi sebeplerden dolayı sürekli yüksek basınç oluşmaktadır. Ekvatorda ise bunun tersi söz konusudur. Birinci ayrımın sonu sayfa 16.